Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü başlıyor.
Merhaba. Yeni bir podcast dinle programına başlamaktan tekrardan mutluluk duyduğumu ve sizler beni dinlemekten de sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere bizim programımızın adı Ekonomide Bilinmeyenler kısmı. Biz bu kısımda sizlere bilgi tecrübelerimizi paylaşarak bu konularda bilgi edinmenizi amaçlıyoruz. Şimdiki ana gündem konusu Lübnan Savaşı'nın başlaması. Türkiye üzerinde çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyal etkiler yaratılabilir. Şimdi bu birinci olarak göç dalgalanmasına sebebiyet verebilir Lübnan Savaşı'nda. Türkiye'nin bu politikada izlediği yolu Suriye'de uygularken gözlemlemiştik. Suriye kapısı, sınır kapısı Türkiye açısından açılmış ve çok yüklü insan topluluğundan oluşan bir göç ülkemize akmıştı. Bundan dolayı çok büyük oranda çadır kentler, Türkiye'nin çok ciddi büyük bütçelerle göç eden insanlara bakma, yemek, su ihtiyaçları, çadırlar gibi çok ve çok ciddi oranda maddi bir gücünü göçmenlere sağlamışlardı. Tabii bu savaşlar büyük ve önemli savaşlar. Aslında insanlar dışarıdan baktığı zaman bunu bir Lübnan savaşı olarak görüyor. Aslında bunun gerçeği o değil. Bunun gerçeği Lübnan'da ve Türkiye arasında yıllık 1.6 milyar dolarlık bir ihracat ve bir ithalat var. Bu savaşın İran'ı da sıçraması sonucu İran ve Türkiye arasında 30 milyar dolarlık bir ekonomi kapasitesi anlaşmaları imzalandı. Bildiğiniz üzere İran doğalgazın en çok çıktığı ülkelerden biri ve dünya genelinde doğalgaz satışı yapan büyük ülkelerden biri. Şimdi bu göç dalgalanmasından sonra bu ekonomik etkilerde dediğimiz gibi ticarette bu savaştan dolayı ticari kapılar kapanıyor ve ticaret yapılamıyor. İkincisi de bu Lübnan'da turizm çok önemli. Özellikle Beyrut kentine. Bu turizm yapılamaması nedeniyle de savaş nedeniyle de bu ülkeyle bizim ticari bağımız kopmuş durumda. Bunun dışında bir de jeopolitik dinamikler vardır. Uluslararası ilişkiler. Şimdi Türkiye bu Lübnan Savaşı'nda nasıl bir durum sergileyecek? Komşu ülkelerle görüşmeler, Birleşmiş Milletler'le ne tür bir denge sağlayacak? Direkt dahil olacak mı? Yoksa ayrı bir politika mı izleyecek? Bu konularla ilgili ciddi anlamda bu savaşın etkisi Türkiye'ye yansıyacak. Askeri ve güvenlik, bölgede artan istikrarsızlık, Türkiye'ye sınır güvenliği, askeri stratejileri yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. NATO üyeliğinden dolayı. Yani NATO, bu konuda bizim NATO üye olduğumuz için NATO kararlarını bizler de dinlemek zorundayız. Ama burada dediğimiz gibi nasıl bir yol izlenecek? Devletin politikası, Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminin vermiş olduğu kararlar neticesinde olacak. Bir de enerji politikası. Şimdi bu Lübnan, İran gibi Lübnan'daki savaşın İran'a sıçraması sonucunda İran'daki korkunç miktardaki doğal gazın bir güvenlik sorunu oluşacak. Dolayısıyla da bu güvenlik sorunu çok dünya nezdinde büyük bir doğal gaz fiyatlarında denge tutmasında sıkıntı yaşatacak. Çünkü Rusya mavi akım boru hattı projesi üzerinden Avrupa Birliği doğal gaz alırken İran'da yaşanacak bir savaş durumunda bu kısımda doğal gaz fiyatları ciddi oranda artış yaşayacak. Çünkü bu Rusya, Moskova, Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'yı Avrupa Birliği desteklediği için Moskova vanaları kapattı. Moskova vanaları kapattıktan sonra vanaları yavaş yavaş açmaya başladı. Ama fiyatları anormal artış gösterdi. Ve Avrupa Birliği ülkeleri bu fiyatları çok fahiş fiyatlarda ödemek zorunda kaldı. Ama hep bir korkuları oldu. Bu vana kesilirse biz ne yaparız diye. Bununla ilgili Avrupa Birliği, özellikle Almanya, denize kıyısı olan ülkeler çok büyük LNG gemiler ile ülkelerine doğalgaz alımı yapmak üzere çok büyük yatırımlar yapmaya başladı. LNG sıvı gazdır. LNG'yi ayıştırıcı yapan endüstriyel tesislerdir. Şu anda Avrupa'da çok ciddi oranda bu Avrupa Birliği ülkeleri endüstriyel tesisler yapmakta. Dolayısıyla da şu anda Amerika dünyada bir numara olmak üzere LNG taşımacılığında Avrupa'yı destekliyor. Ve Avrupa'ya karşı çok ciddi anlamda gaz taşıyor. Sıvı gaz, LNG. Dolayısıyla bu endüstriyel tesislemeler, kapasiteler bittikten sonra ikinci ülke olarak İran Üçüncü ülke olarak Mısır, dördüncü ülke olarak Katar gibi firmalar bu dünyanın en büyük LNG gemilerine sahip ve gaz taşıyan ülkeler. Dolayısıyla bir dönem sonra Rusya'ya karşı bu doğalgazın fiyatını neredeyse gemilerle taşınan LNG'ler yakalayacak belli bir dönemden sonra. Çünkü şu anda inşaat maliyetleri, işte delivery time, tahmini bitiş zamanı gibi zamanlarda teslimler edildikten sonra depolamalarla çok ciddi gaz stokları bünyelerinde olacak ve o bünyelerindeki gazı kullanacaklar. Böylece Rusya'nın tehdidi ortadan kalkacak. Aslında diğer bir nitekim, Rusya kendi ayağını sıkıyor. Türkiye üzerinden mavi akım boru hattı geçirilerek Avrupa Birliği üzerinden doğal gaz satışı yapılıyordu. Tabii bu durumda Türkiye doğalgazı mavi akım üzerinden sadece taşıyan bir ülkeydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir doğalgaz çıkışı şu anda söz konusu değil bu yılda. Ama Karadeniz bölgesinde işte doğalgaz arayışı sırasında 10 milyon metreküp yılda doğalgaz çıkışı sağlanacak diyor. Ama diğer verileri incelediğiniz zaman Türkiye'nin 2024-2025 sonuna kadar doğalgaz ithalatı olmayacağını, şu anki verilere göre 2023-2024 yılı 50.3 milyar metreküp doğalgaz kullanımı yapmış. O da 51 milyar dolar bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey söz konusu. Bu doğalgaz satmak isteyen ülkeler, dediğim gibi Cezayir, İran, Mısır, Katar gibi ülkeler vadeli şekilde, yani nakit değil, vade karşılığında Avrupa'ya gaz satacak. İşte bu kısımda Moskova'ya karşı ihtiyacı neredeyse kalmayacak. Moskova'da dolayısıyla bu büyük güce karşı nasıl bir savunma yapacağını, işte bu politikacıların şimdiden önlerini görmeleri gerekiyor. Çünkü bunun ne tür bir Moskova'ya ithalat gücü katacağı veyahut da ne kadar bir parasal kaynak yurt dışından gelirken çok büyük bir miktarda paranın kesileceği söz konusu olursa yaşam seviyesi ne olur, onu yaşayıp göreceğiz. Şimdi ikinci konuya gelince, bu doğalgaz konusunu net olarak izah ettiğimi düşünüyorum. İkinci konu nükleer. Şimdi devletler enerjiyi, dediğim gibi, yani ya HES, yani hidroelektrik santraller, ya barajlar, ya başka rüzgar santralleri gibi yenilebilir enerji, güneş santralleri gibi yenilebilir enerjiyi de elde ediyorlar, ama bunlar yani çok çok çok küçük bir rakam. Şimdi neden çok küçük rakam olduğunu size işin bir de büyük projesiyle bahsedeyim. Türkiye Akkuyu nükleer santrali başlamadan önce Ruslarla anlaşma yapıyor. Bu işin en büyük maliyeti projelendirme. Biz 4 adet reaktör kullanıyoruz. Bunun bir tanesi 1 milyon 200 bin kilowatt. Tamamlandığı zaman da 4 tane reaktör devreye giriyor. O da 4 milyon 800 bin megawatt kurulu güce sahip olacak. Toplamda da 35 milyar kilowatt elektrik üretimi yapılacak. Yani bu Türkiye'nin toplam elektrik talebinin yaklaşık %10'unu karşılayabilecek düzeyde. Bir de bu santralin işletme kullanım süresi olacak. Yani bu santral biz aldığımızda direkt bu santralin sonsuza kadar bize sahip olacağımız anlamına gelmiyor. Burada Ruslarla yapılan agreement, sözleşmeler 60 yıllık bir ömre sahip olacak bu santralin ömrü. Ama artı 20 yılda uzatma opsiyonu da bulunuyor. Dolayısıyla da bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi 60 artı 20, 80 yıl demek, ama yılda sadece %10 enerji üretiliyor. %10 o kadar küçük bir oran ki, ve bunun karşılığında da nükleer santralin maliyeti 2000 yılında 20 milyar dolar hesaplanırken, şu anda 2026 yılında teslim edileceği ilk reaktörün devreye gireceği revizyonunu yaklaşık 100 milyar dolar seviyesine getiriyor. Ama şöyle de düşünürsek, Merkez Bankası'nın şu anki rezervlerinde 115 milyar dolar para var. Yani Merkez Bankası'nın kasasında. Yani neredeyse nükleer santrale ödenecek miktarla aynı oranda. Tabii yani bu peşinen ödenen bir para değil. Ama dediğim gibi %10 çok ciddi anlamda bu kadar büyük bir yatırıma değer mi kısmında düşündürücü bir olay. Bizim ülkemizin üç bir yanı denizle kaplı. İki tane arama sondaj gemilerimiz var ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorlar, ama bir ülkenin ana geliri petrol, fosil atık, sonra benzin gibi, bizim petrol gibi elimizde kaynaklar olmadığı için biz parayı genellikle ithalat ve ihracattan kazanıyoruz. Şimdi nükleer kısmına devam edersek, bu nükleer santrali bittiği zaman bunun birincisi uranyumu zenginleştirmek için bir tesise ihtiyacı olacak. Ve dolayısıyla ciddi anlamda uranyum ihtiyacımız var. Bunun için de uranyum, kullanılmış uranyum da kanserojen nedenlerinden dolayı, çok riskli kabul edildiğinden dolayı yok edecek bölgelere ihtiyacı var. Ve bunun nükleer santralin bakımları için de yani yıllık ortalama 100 milyonla 120 milyon dolar arasında işletme maliyeti olacak. Yani biz bir kere 100 milyar dolar parayı verip santrali almış olmuyoruz. Bir de bu santralin gaz, yani benzin ihtiyacı olacak makinelerin kullanımı için. Dolayısıyla da 100 milyarın üzerinde öngörülen 100 milyar ama 150 milyara doğru çıkabilecek bir ek maliyet daha oluşacak. Şimdi aslında en çok da bu konu benim ilgimi çekiyor. 2023 ve 2024 arası savunma sanayine harcanan para ne kadardır konusuna geçelim. Türkiye'nin savunma sanayine harcamaları 2023 ve 2024 yılı arasında ciddi artış göstermiş. Burada 468.7 milyar TL olarak gerçekleşmiş. 2024 yılı için savunma ve güvenlik bütçesi ise 1 trilyon 103 milyar Türk lirası. Yani bu da 40.45 milyar dolar olarak söz konusu oluyor. Türkiye'nin savunma ihracatı 2023'te 5.54 milyar dolara ulaşmış. Yani geçen programda size bahsettiğimiz işte Türkiye savunma sanayinin %100'ünü yapmıyor, yurt dışından ürünler alıyor'nun bu kaynağı olmuş oldu. Yani kanıtlamış oldu. Türkiye'nin savunma sanayisinde ithalat oranları düşme eğiliminde. 2018-2022 döneminde Türkiye'nin savunma ithalatı önceki yıllara göre %49 oranında azalmış. Tabii biz bu ürünlerin çoğunu İtalya, İspanya ve Rusya gibi ülkelerden almaktayız. Biz asıl savunma sanayinde en çok T-129 Atak helikopterleri için parçalar ve S-400 hava savunma sistemleri için kullanıyoruz. Şimdi tarım ve tekstil her zaman için yıllardır, yani bizim babalarımız veyahut da onların babaları tekstil ve tarımla ithalat ve ihracatı yapıyordu. Yani teknolojinin daha çok ağır basmadığı dönemlerde. Şimdi 2024 yılını 26.5 milyar dolarla kapatması bekleniyor tarımın. Tekstilin ise o da ortalama olarak da 22 milyar dolar gibi geçen yılla aynı endeksle kapatması bekleniyor. Şimdi bir başka konu ise ekonomiyle ilgili. Haberleri izlediğiniz zaman haberlerin sonunda toplamda bir dakikaya sürmeyen ana ekrana BIST dolar, işte USD altın gibi bir yazı çıkıyor ve hemen hava durumuna geçiyorlar. Yani bu konuda kimse doğruyu veyahut da açıklayıcı, insanların anlayabileceği şekilde bilgiler verilmiyor. Ben özellikle bu programda bu bilgileri sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi insanlar yatırım amacıyla dolar yatırımı yapar, altın yatırımı yapar, beyaz taş dediğimiz pırlanta, elmas gibi yatırımlar yapar ama bir başka yatırım yöntemi de borsadır. Bu borsa ile ilgili insanlar çok fazla bilgi bilmiyor. Özellikle son bankada çalışan, hesaplarında para olan insanları bankacılar arıyor. İşte ya şöyle bir fon var, alır mısın? Alırsan şu kadar bir kar payı bekleniyor gibi sunumlar yaparlar. Şimdi borsada bir numaralı kural şu: %100 kazanacaksın kelimesi kesinlikle yoktur borsa dünyasında. Ama altında %100 kazanırsın. Dolarda da kazanırsın uzun vadede. Altında da kazanırsın ki döviz bu yılı 40.6 ile Citibank'ın yayınladığı bilgilerle 40.6 TL ile kapatacağını gösteriyor. Şimdi bu borsa ile ilgili sizin bilmediklerinizi ben teker teker açıklamak istiyorum. Şimdi borsada hisse senedi satın alınır önce. Hisse senedi nedir? Bir şirketin sermayesinin belli bir parçasını temsil eden kıymetli evraktır. Siz bu evrağı satın aldığınız zaman o şirketin bir parça ortağı oluyorsunuz. Ve ikinci olarak da endeks. Borsada işlem gören hisse senetlerinin genel performansını ölçen göstergelerdir. Örneğin BIST 100. BIST ne demek? Borsa İstanbul demek. Lot. Borsada en küçük alım birimidir ve genellikle bir lot bir hisseyi temsil eder. Emir, yatırımcının hisse senedini alım satım isteğini borsaya ilettiği talimattır. Beşinci madde olarak limit fiyatı emiri, belirlenen bir fiyattan veya daha iyisinden hisse senedi almak ya da satmak için verilen emirdir. 6. madde piyasa fiyat emiridir. Anlık piyasa fiyatı üzerinden alım veya satım yapmak için verilen emirdir. 7. olarak aracı kurum, yatırımcının borsada işlem yapabilmesi için aracılık eden şirketlerdir. 8. olarak volatilite, bir hisse senedinin fiyatının dalgalanma miktarıdır ki bu riskli bir şeydir. Yüksek volatilite riskinde yüksek olduğunu gösterir. WIST nedir? Borsa İstanbul demektir. Onun kısaltmasıdır. Tavan ve taban fiyat, bir hisse senedinin bir işlem gününde ulaşabileceği en yüksek fiyata tavan denir. Veya en düşük fiyata da taban denir. Portföy, yatırımcının sahip olduğu hisse senetleri, tahviller, fonlar ve diğer yatırım araçlarının toplamına portföy deniyor. 12. olarak likidite, bir varlığın hızlıca nakde çevrilmesi durumu. Yüksek likidite kolay alım satım yapabilmesi anlamına gelir. 13. olarak temettü, kar payı. Şirketin yıllık karından hisse senedi sahiplerine dağıttığı paydır. Büyük fabrikalar düşünün. Ciddi anlamda makine portföyünü büyütüyor ve ürettiği oran %90 iken %100 loda taşıyor. Orada firma genel ciro bazında yıl sonu hesaplandığında firma çok ciddi anlamda kâra geçtiği zaman hissedarlarına kâr payı dağıtıyor. O yüzden bu önemli. Kâr payı dağıtma olayı önemli bir konu. Şimdi bir ayı piyasası var. Fiyatların genel olarak düştüğü olumsuz bir piyasa görünümünün hakim olduğu dönemdir ki borsada bu ayı dönem korkutucu bir dönem. Yatırım yapılmaması dönemidir. Bir de boğa piyasası var. Fiyatların yükseldiği olumlu bir piyasa görünümünün hakim olduğu dönemdir. Bu dönem bütün borsa hisse senetlerinde yükseliş vardır. Orada herkes terimler kullandığı için işte boğa piyasası şu anda mevcut dendiği zaman herkes bilgisayarın karşısına geçip hisse senedi, lot kısacası almaya çalışır ve elinde tutar. Şimdi borsada belli bir parapeteler var. Bunlardan biri şimdi bazı hisse senetleri var. Bunlar düşme olasılığı neredeyse sıfıra yakın. Örnek veriyorum uluslararası Alibaba, ondan sonra Apple, Tesla. Bunlar çok ve çok büyük şirketler. Bunların batma veya zarar etme riskleri olmadığı için bunlardan alacağınız hisse senedi, lot muhakkak yıl sonu karlı kapanır. Ama biz bunu uzun dönem kar anlamına diyoruz. Yani uzun zaman sonra o firmanın kamuoyuna duyurduğu finansman değerleri üzerinden siz kazanç sağlayacaksınız. Tabii ki bu benim tercih ettiğim yöntem. Çünkü para kaybetme riskim yok. Bir de şöyle düşünelim. Türkiye'de kaç tane halka arz etmiş, yani borsaya girmiş firma var? 486 tane. 486 firma, örnek veriyorum 21 bin gider tablosuna önce bir mali analizlerine bakılıyor firmanın. Mali analizlerinde işte firmanın değeri ne kadarsa işte 21 milyon kadar lot, yani 1 TL'den lot basılıyor. Dolayısıyla da bunlar irili ufaklı firmalar olduğu için bunlarda hızlı kazanış veyahut da hızlı batış olma ihtimali çok yüksek oluyor. Özellikle yazılım, sağlık, enerji gibi işler de risk payı düşüktür. Ama onun dışındaki sektörler, mobilya sektörü, araç sektörü vesaire gibi kısımlarda düşme olasılığı olma ihtimali var. Borsa dediğim gibi doğru takip gerektiren bir sistem ve bu takip çok yoğun yaparsanız para kazanma olasılığınız olabilir. Ama unutulmaması gereken bir konu var. Her zaman para kazanacağınız anlamını da gelmiyor. Türkiye'de Türk Hava Yolları, Türkiye'de büyük şirketler Anadolu Holding gibi firmalarda aynı şekilde onlar da uzun vadede size ciddi para kazandırabilir ama onlar da sabırlı olacaksınız. Doğru zamanı bekleyeceksiniz. Tabii BIST 100 endeksi için çeşitli aracı kurumlar şu anda 11.000 ile 12.000 puan civarında seviyeler bekliyorlar. Bu da %40'a yakın getiri potansiyelini işaret ediyor. İnşallah da %40'ı yakalar. Şimdi son zamanlarda Bitcoin diye çok büyük bir yatırım meydana geldi. Bitcoin'in ne olduğunu sizlere biraz anlatmak istiyorum. Bitcoin merkezi bir otoriteye bağlı olmayan dijital para birimidir. 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adıyla, ki daha bunu kuran bulunmadı veyahut da bunu kuran ekip bulunmadı. Yani dünyadaki bütün düşünün CIA, FBI, MIT vesaire gibi hiçbir kuruluş bu Bitcoin'in nasıl kurulduğunu, nasıl olduğunu bulamadı. Şeffaf bir şekilde kaydeden ve doğrulayan bir yapıdır bu Bitcoin. Bitcoin'in temel özellikleri de şunlardır. Merkeziyetsizlik, Hiçbir hükümet, banka ve kurum Bitcoin'i kontrol edemez. Bir de anonimlik, kullanıcılar Bitcoin ile işlem yaparken kimlik bilgilerini paylaşmak zorunda değiller. Yani siz gidip hiçbir şekilde bir kimlik telaffuz edip ben bir Bitcoin satın almak istiyorum deme zorunluluğu yok. Bir de sınırlı arz var. Yani Bitcoin'in arzı 21 milyonlara sınırlıdır. Bu da onu enflasyona karşı dayanıklı kılar. Yani doğru bir yatırım. Güvenlik blockchain teknolojisi sayesinde işlemleri kripto ile güvence altına almıştır. Bitcoin yatırım aracı olarak da kullanılmakta ve çok da tavsiye etmekteyim. Evet sevgili dinleyenler, ekonominin gerçek yönünü anlatan programımız şu anda bugünlük bitmiştir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümde yeni konularla sizle birlikte olmak dileğiyle hepinize selam ve saygılarımızla.
Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü bitti.